Item 10. Tek Hakan Nordik. Sayfa 123. 28. Bölüm. James'in apartmanına doğru yürüdüler. DM eksik de olsa bu tarif polisin işine yarayabilir. Mahir'e haber verelim dedi ve Mahir'in numarasını tuşladı. Merhaba, ben DM. Yeni bir şey öğrendik. Size de haber verelim dedim. James'in evinin karşısında sokakta yaşayan köpekli bir adam var. Şimdi onunla konuştuk. James kaybolmadan önce 3 gece arka arkaya evinin önünde bir cipte biri onu beklemiş ve giriş çıkışını gözlemiş. Galiba adamın bir ayağı da aksıyormuş. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Ben şimdi birini yollarım. Adamla konuşurlar. Bu arada NYPD'den sizi de tanıyan Robert Mara adlı bir dedektif başka bir cinayetle bağlantılı olarak bizimle temasa geçti. Dipnot, NYPD, New York Polis Departmanı. James'in evinde bulunan bazı fotoğraflardaki kişinin onun da araştırdığı bir cinayette öldürülen başka biriyle de birlikte fotoğrafları varmış. Olayı siz fark etmişsiniz galiba. Mahir kibarca neden önce bana söylemedin demek istiyordu. Nereden tanışıyorsunuz bu dedektif Robert Mara ile? DM'nin içinden eskiden geceleri adam bıçakladığım yıllardan tanışıyoruz demek geçti. Ama Mahir'in espri anlayışı olup olmadığını bilmediğinden üniversite yıllarından arkadaşız demekle yetindi. Arkasından Robert size ne anlattı diye şansını zorlamayı da ihmal etmedi. Bundan sonrası bizimle NYPD arasında bazı bilgileri karşılaştırıyoruz. Zaten ABD konsolosluğu da devrede. Anlaşılan Mahir'in NYPD ile Türk polisinin ilişkileri konusunda fazla bilgi vermeye niyeti yoktu. DM Robert'tan bir şeyler öğrenebileceğini düşündü ve fazla üstelemedi. Tamam dedi ve telefonu kapattı. Sıra James'in dairesine göz atmaya gelmişti. Apartmanın giriş kapısı zaten açıktı. Merdivenlerden en üst kata tırmandılar. Nefes nefese en üst kata vardıklarında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Kapı mühürlüydü. Melisa ev sahibi bana polislerin evde 2 gün çalışıp işlerini bitirince mührü söküp anahtarı teslim ettiklerini söylemişti. Bir arayıp sorayım dedi ve James'in ev sahibiyle kısa bir görüşme yaptı. Bitirince DM'ye durumu açıkladı. Polis gerçekten işini bitirip gitmiş ama 2 gün sonra araştırma eksik kaldı diye tekrar mühürlemişler. Ne yapacağız? Biraz riskli ama bir keresinde anahtarını unuttuğunda James yan apartmanın en üst katındaki lokantanın terasından kendi terasına geçip eve girmişti. Hatırladığım kadarıyla teras kapısının kilidi bozuktu. Biz de bir şansımızı deneyelim. Hava aydınlık, ancak gece geç saat yapabiliriz. Kaçta? Gece 11'de lokantanın girişinde buluşalım. 29. Bölüm. DM Melisa'yı arabasına kadar eşlik ettikten sonra kafeye geri dönüp Ayla ile konuşmaya karar verdi. Melisa'nın arabası köşeyi dönene kadar bekledi. Kafeden ayrılalı yarım saati geçmişti. Muhtemelen Ayla geri dönmüş, Recep de randevusuna gitmişti. Gene de Recep'in çıktığından emin olmak için yolunu uzattı ve üst sokaktan dolaştı. Önce kafenin karşı kaldırımından geçip bir göz attı. Recep ortalıkta görünmüyordu. Ayla kasadaydı ve telefonla konuşuyordu. Ayla DM'yi görünce telefonu kapattı. Kadının sanki DM'yi bekliyor gibi bir hali vardı. Yolda aklıma bazı şeyler takıldı da sizinle bir daha konuşmak istedim. Eğer vaktiniz varsa... Gelin dedi kadın. Kafenin arka tarafına doğru yürüdüler. Girdikleri koridorda 3 kapı vardı. Ayla sağdaki ilk kapıyı açtı ve ufak bir ofise girdiler. Burası benim ofisim. Daha rahat konuşuruz. Ne içersiniz? Bir kahve alırım. Ayla kahveyi getirmek için çıkınca DM ofise bir göz attı. Tam mezar ofis tipiydi. 3 metreye 3 metre penceresiz. İnsanların bu kadar küçük ve karanlık ofislerde nasıl çalışabildiklerine oldum olası şaşardı. Açlıktan ölsem bile böyle bir yerde 8 saat geçiremem diye düşündü. Kadının masasında 10-12 yaşlarında görünen 2 kız çocuğunun birlikte çekilmiş bir fotoğrafları vardı. Masası oldukça düzenliydi ya da bu odada çok az vakit geçiriyordu. Muhtemelen iş görüşmelerinin çoğunu kafede yapıyordu. Ama belli ki DM ile konuştuğunun görülmesini pek istemiyordu. Kapı açıldı, elinde iki kahveyle Ayla girdi. Masanın arkasındaki kendi koltuğuna değil, DM'nin karşısındaki ikinci ziyaretçi koltuğuna oturdu. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama nedense James'i Recep Bey'den daha yakından tanıyormuşsunuz gibi bir hisse kapıldım. Kadın hafifçe tebessüm etti. Neden? Kadın olduğum için mi? Yoksa James'in tipi olduğum için mi? DM ikisi de diye salladı. James'in tipi olan birileri olduğunu hiç düşünmemişti bugüne kadar. Yeteri kadar içmişse genç yaşlı herkes James'in tipiydi. En azından 4-5 sene öncesine kadar böyleydi. Ne öğrenmek istiyorsunuz? James'i ne kadar iyi tanıyordunuz? Yani aramızda bir ilişki var mıydı, bunu mu sormak istiyorsunuz? DM sessiz kaldı. Kadının bu kadar rahat konuşmasından James'in aralarındaki ilişkiyi DM'ye anlatmış olduğunu sandığı belliydi. Evet, kısa bir maceramız oldu. DM, Recep'le birlikte değil misiniz dememek için kendini zor tuttu. Ne zaman oldu bu? Bir ay kadar önce. Daha önce Melisa ile birlikteydi zaten. Ondan ayrılınca her gün kafeye gelmeye başladı. Benimle ilgilendiğini de çok belli etti. Ben New Age, meditasyon, yoga, reenkarnasyon gibi şeylerle ilgilenirim. James de öyleydi. Beni yurt dışından gelen bir medyumun toplantısına davet etti. Toplantıdan çıkışta birlikte kahve içmeye gittik. Her şey o gece başladı. DM bir ara New Age bilgileriyle ilgilendiğinde James'in kendisiyle nasıl dalga geçtiğini hatırladı. Belli ki kadını tavlamak için numara yapmış ya da İstanbul havası mistisizmini arttırmıştı. Aslında benim de Recep'le aramda sorunlar olduğu bir dönemdi ve sevgili ilişkimizi bitirmiş gibiydik. En azından ben öyle hissediyordum. James ile ilişkimiz çok kısa sürdü ama Recep işin farkına varınca tekrar birlikte olmamız için çok ısrar etti. Onun ne kadar perişan olduğunu görünce ben de James ile ilişkimi bitirdim. Zaten James için de ciddi bir şey olmadığını biliyordum. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi kafeye gelip gitmeye devam etti ve arkadaşlığımız sürdü.
Recep Bey James'e kızmadı mı?
Recep çok farklı bir insandır. Ne düşündüğünü kolay anlayamazsınız. Ne sevincini ne de öfkesini belli eder. Muhtemelen kızmıştır ama James'e hiç belli etmedi. Hatta bana James sayesinde ilişkimiz daha da güçlendi diye espri bile yaptı.
DM Ayla'nın yüzünden gerçeği söylemediğini anlıyordu. Recep böyle bir durumu kabullenip hele de üstüne şaka yapabilecek birine hiç benzemiyordu. Ama bunu kadının yüzüne vurmanın da alemi yoktu. Recep'i böyle göstermek istiyorsa bir bildiği vardı mutlaka.
Recep'le 10 yıldır birlikteyiz ve bundan önce hiç buna benzer bir şey yaşamadım. Fırsat çıkmadığından değil, istemediğimden. Ama son zamanlarda Recep'le aramız çok bozulmuştu. Ben de ayrılmak istediğimi söylemiştim. O her ne kadar buna evet dememiş olsa da ben kafamda birlikteliğimizi bitirdiğimi sandım. James ile kısa bir macera da benim için bunu test etmenin bir yoluydu. Fakat birkaç gün içinde Recep'in yerine kimseyi koyamayacağımı anladım. Her ne kadar James birçok kadının hemen aşık olabileceği kadar çekici bir erkek olsa da Recep çok güvenilir ve sırtımı dayayabileceğim bir insandır. 10 yıldır benim çocuklarıma öz babaları gibi davrandı. Kısa bir macera için bütün bunları bir kenara atmanın ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Sakın James'e değer vermediğimi düşünmeyin. James sevgili veya koca olabilecek biri değildi. Kendisi de bunu sık sık söylerdi biliyorsunuz. Ama arkadaş ve insan olarak çok değer verdiğim biriydi. Bunları size rahatlıkla anlatıyorum. Çünkü James sizden çok bahsetti ve kardeş gibi olduğunuzu biliyorum. Onun ölümü beni sandığından çok daha fazla etkiledi. Recep'e ve kimseye belli etmiyorum ama ölüm haberini aldığımdan beri her gece James'in kafasının kesildiği korkunç bir rüyayla uyanıyorum ve sabaha kadar ağlayarak oturuyorum.
Kadının göz altındaki mor halkaların nedeni anlaşılmıştı. James için bu kadar ağlıyorsa neden hemen ayrılıvermişti? Acaba anlattıkları doğru muydu yoksa Recep zorla mı ayırmıştı?
Bu kadar yakın olduğunuza göre acaba James'in size anlattığı ama sizin polise söylemediğiniz bazı şeyler olabilir mi?
Ne gibi? Mesela tehdit edildiğinden, takip edildiğinden falan bahsetti mi hiç?
Evet,
Onda kaldığım bir gece uyandım, baktım yatakta yoktu. Kalkınca James'in perdenin bir kenarını aralayıp sokağa baktığını gördüm. Gecenin üçüydü. Arkadan sessizce yanına yaklaşınca birden irkildi ve perdeyi kapattı. Ne oluyor diye sordum. Bir şey yok diye geçiştirmeye çalıştı ama ısrar ettim. Bir süredir birileri beni takip ediyor galiba deyip konuyu kapatmaya çalıştı. Polise bildirip bildirmediğini sordum. Hayır, henüz emin değilim. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Emin olursam bildireceğim diye cevap verdi. O gecenin sabahı Recep'le büyük bir kavga ettik ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu olaydan kısa bir süre sonra da James ortadan kayboldu.
Recep Bey, James'e bir şey yapmış veya yaptırmış olabilir mi?
Asla.
Bu asla otomatik ve neredeyse bağırarak söylenmişti. Üstelik kadının yüzünde hiç de inandırıcı bir ifade yoktu. DM içinden şimdi Recep karıncayı bile incitmez tiradına girecek diye geçiriyordu ki kadın.
Recep karıncayı bile incitmez diye ekledi ve hıçkırarak ağlamaya başladı.
Bir taraftan da hıçkırıkların arasından kesik kesik özür dilerim, özür dilerim demeye çalışıyordu. DM elini yavaşça kadının omzuna koydu. Önemi yok lütfen, özür dileyecek bir şey yok.
Bu olaylar benim sinirlerimi çok yıprattı, özür dilerim.
Ayla 3-4 dakika kadar içini çeke çeke ağladı. DM de rahat bırakın kendinizi, önemi yok gibisinden bir şeyler mırıldanarak kadının sakinleşmesini bekledi. Kadın burnunu sümkürüp gözlerini silip sakinleşti.
Tam aslında bir de diye konuşmaya başlamıştı ki kapı birden açıldı ve Recep içeri girdi.
DM'yi orada görünce epey şaşırdı.
Tekrar hoş geldiniz derken sabahki güleç yüzlü adam gitmiş, yerine gözlerinden öfke fışkıran apayrı biri gelmişti.
DM hemen yarın akşam arkadaşlarla yemeğe gelecektik de yer ayırmak için uğramıştım gibi kimsenin inanmayacağı bir palavra sallayıp çıkarken Ayla eline Recep'in göremeyeceği şekilde bir kartvizit sıkıştırdı. DM kapıdan çıkınca kartvizite bir göz attı. Kadının ismi, cep telefonu ve adresi yazılıydı.
30. Bölüm.
DM kapıdan çıkar çıkmaz Recep arkasından gitmek isteyen Ayla'nın yolunu kesip kapıyı kilitledi ve anahtarı cebine attı. Ayla adamın gözlerindeki ifadeyi tanıyordu. Tatlı Recep birden kaybolmuş, yerine canavar Recep gelmişti. Adamın bu kişiliğini Ayla'dan başka bilen yoktu. İlk yumruğu yememek için kolunu kaldırdı ama geç kalmıştı. Yumruk ağzının sağ köşesinde patladı. Başı arkaya doğru savruldu ve duvara çarptı. Dengesini kaybetti ama duvarın yanında olduğu için eliyle destek alarak yere düşüşünü yavaşlattı. Recep daha Ayla'nın kafası yere değmeden üstüne abanmış ve boğazını kavramıştı bile. Ayla adama vurmaya çalıştı ama o kadar zayıf ve çelimsizdi ki. Recep boğazını sıkmaya devam ediyordu. Ayla'nın nefesi kesilmeye başladı. Adamın yüzü bulanıklaştı.
31. Bölüm.
Saat tam 22.55'te DM'nin telefonuna Melisa'dan SMS geldi. 5 dakika sonra lokantanın önündeyim. DM zaten hazırdı. Karanlıkta dikkat çekmemek için siyah pantolon ve siyah uzun kollu bir gömlek giymişti. Lokantanın önüne geldiğinde Melisa'nın da aynı şeyi düşünüp siyahlar giydiğini gördü.
DM, Arsène Lupin ve meçhul yabancı mı desek yoksa Batman ve Robin mi demekten kendini alamadı, gülüştüler.
James'in apartmanına bitişik olan binanın en üst katı mahallede çok popüler olan bir bar ve restorandı. Asansörle en üst kata çıktılar. Lokantanın etrafı çepeçevre teraslı ve şahane bir İstanbul manzarası vardı. Topkapı'ya kadar her yer ayaklarının altındaydı. Terasta bara en uzak olan masaya oturdular. Hafta arası olmasına rağmen epey kalabalıktı. Birer Heineken söylediler. DM sadece tekel birasına mahkum oldukları gençlik günlerini hatırladı. Bir süredir dünyanın her tarafından her türlü içkiyi bulmak mümkündü. Ama hükümet alkollü içeceklere koyduğu olağanüstü yüksek vergiler ve saat 22'den sonra bakkal ve marketlerde alkol satışına yasaklama gibi engellerle yakın zamanda bu geçici rahatlığı eskisinden bile beter bir duruma döndürmeye niyetli görünüyordu. Bir süre manzaraya bakarak biralarını yudumladılar.
''Buradan yan tarafa nasıl geçeceğiz?''
Şu ilerideki kapıyı görüyor musun? Onun arkasında da teras devam ediyor. Ama orayı malzemeleri depolamak için ayırmışlar. Önce hesabı ödeyelim. Sonra kimsenin bakmadığı bir anda o kapıdan terasın arka kısmına geçeceğiz.
Melisa sen misafirsin diyerek DM'yi engelleyip hesabı ödedi. Görünürde terasın arkasındaki depo kısmına gidip gelen bir tek garson vardı. Bir süre garsonun depoya gidiş gelişlerini izlediler. Adam her arka bölmeye geçişinde bir iki dakika içeride kalıp sonra elinde içki şişeleriyle çıkıp servis yapıyordu. Garson tekrar arkaya gidip içkilerle çıkar çıkmaz Melisa işaret etti ve sanki lokantanın çalışanıymışçasına emin adımlarla kapıya doğru yürüyüp terasın arka kısmına geçtiler. Arka bölüme kasa kasa içkiler, konserveler, aygaz tüpleri vesaire yığılmıştı ve bu taraf James'in terasına bitişikti. Duvarı aşıp sadece 50 santim daha aşağıda olan diğer terasa atladılar. Melisa balkon kapısını iter itmez açıldı. Tam James'lik bir durumdu. Hırsızlığın epey bol olduğu bu mahallede balkon kilidini bile yaptırmadan aylarca oturmuştu. DM eşikten içeri girerken bir şeyler mırıldandı. ''Melisa bir şey mi dedin?'' diye sordu. ''Hayır.'' ''Kendi kendine mi konuşuyorsun?'' ''Yok canım. Anneannemden kalan bir alışkanlık. İşin rast gitsin istiyorsan eşikten sağ ayakla girerken besmele çekeceksin.'' Melisa kıkırdadı. ''Gizli dindarız ha?'' ''Dindar değilim. Zaten babam Hristiyan. Bu sadece batıl inanç.'' Bunları suçüstü yakalanmış küçük çocuk havasıyla söylemişti. Bu utangaç oğlan çocuğu tavrı belli ki kızın hoşuna gitmişti. ''Tamam tamam, utanacak bir şey yok. Ben de sokakta merdiven görünce asla altından geçmem. Herkesin bazı takıntıları vardır.'' İçeri girince DM cebinden cep telefonunu çıkarıp açtı. El feneri olarak kullanacaktı. Ama zaten yandaki lokantadan da eve yeteri kadar ışık geliyordu. James'in normal dağınıklığını bildiği için ev biraz fazla derde toplu geldi. Üstelik bir de polis arama yapmıştı güya. Yatak odasına girdi. Sadece şifon yerin yarı açık olan üst çekmecesi ve içine gelişi güzel atılmış iç çamaşırları evin arandığını belli ediyordu. Belli ki köşe bucak ciddi bir arama için fazla emek sarf etmemişlerdi. DM'nin ilk dikkatini çeken kütüphanedeki kitapların dizilişiydi. James çok dağınık olmasına rağmen kütüphanesi hep çok düzenli olurdu. Bütün kitapları ve DVD'leri konularına göre ayırır ve gruplar halinde dizerdi. Yani İstanbul kitaplarının bir arada, Filistin'le ilgili kitapların bir arada, romanların bir arada ve DVD'lerin de ilgili kitapların yanında olması gerekirdi. Burada hepsi birbirine karışmıştı. ''Polis evi ararken sen de geldin mi?''
''Evet, ben de buradaydım. Belki soracakları bazı şeyler olabilir.'' diye Mahir çağırmıştı.
''Polis bu kitapları ve kasetleri tek tek inceledi mi?''
''Hayır, kütüphaneyle pek ilgilenmediler. Bu kitaplar böyle dağınık değildi.''
''O zaman polisten sonra da birileri girip bir şeyler aramış belli ki.''
''Öyle görünüyor.''
Melisa kitapları gözden geçirirken DM gardırobu açtı. James'e ait birkaç parça eşyayı tanıdı. Onların yanında kareli ve kısa kollu üç erkek gömleği ve iki pantolon asılıydı. James asla ne kareli ne de kısa kollu gömlek giyerdi. Bundan çok emindi. Çünkü DM de öyleydi ve üniversite yıllarında hep birbirlerinin gömleklerini giyerlerdi. Gömleklerin ölçülerine baktı. James Amerikan 16 giyerdi. Oysa bu gömlekler 15'ti ve pantolonlar da James'e göre en az 2 beden ufaktı. Çalışma masasına geçti, çekmecesini açtı. İçinde faturalar, kartvizitler, seloteyp gibi ıvır zıvır ve fotoğraflar vardı. Fotoğrafları aldı, çoğu Orhan'ın fotoğraflarıydı. 3-4 tane de James ile Orhan'ın birlikte oldukları fotoğraf vardı. Melisa da DM'nin yanına gelmişti.
''Birlikte Bodrum'a gittiklerini bilmiyorum. Bütün fotoğraflarda da fazla samimi bir omza el atma durumu var.''
Herkes biseksüel doğuyormuş iddialara göre. Çalışma masasının üzerinde telefon, bir kalemlik, bir iki kitap ve iki tane de çerçeveli ufak fotoğraf duruyordu. İlk çerçevede James'in annesi Janice ve anneannesi Mary'nin fotoğrafı, ikincisinde de James ve DM'nin üniversitenin ilk yılında birlikte çektirdikleri bir fotoğraf vardı. DM'nin içi sızladı. O sırada fotoğrafların yanında duran minik pandayı fark etti. Birlikte gittikleri bir Meksika seyahatinde James DM'ye ufak bir fok, DM de James'e bu panda anahtarlığı almıştı. Ve James dünyanın neresine giderse gitsin bu pandayı uğur getiriyor diye yanında taşırdı. DM Melissa'ya fark ettirmeden fotoğrafı ve pandayı cebine attı. Tam masadan uzaklaşırken alt çekmecelere bakmadığını hatırladı. İçlerindeki her şeyi tek tek çıkarıp masanın üzerine dizdi. İki kutu aspirin, bir kutu mide ilacı, bir kutu yarısı kullanılmış prezervatif, boş plastik dosyalar, iki cetvel, üç tane kullanılmamış defter, ödenmiş su ve elektrik faturaları, James'e ait kartvizitler, bir kutu ateş. Yere diz çöktü, masanın yanındaki duvara dayalı kütüphanenin altına bakmaya çalıştı. Ama sadece 2-3 santim boşluk olduğundan bir şey göremedi. Elini kütüphanenin altına sokup süpürür gibi bir hareket yapınca eline bir şeyler takıldı, çekti çıkardı. 2 tane madeni 1 lira ve bir lokanta reklamı bulmuştu. Tekrar yere diz çöktü, bu sefer dolabın altına elini soktu ve diğer uca doğru tekrar süpürme hareketini tekrarladı. Gene eline bir şey takılmıştı, onu da çıkardı. Ufak bir bloknottu. James bu bloknotlardan cebinde, telefonun yanında, yatağının başucunda her yerde bulundururdu. Evdeki bütün bloknotları belli ki polis götürmüştü. Bu da muhtemelen yere düşmüş ve birisi görmeden ayağıyla çarpınca kütüphanenin altına girmişti. Muhtemelen James'in telefonda konuşurken not aldığı bloknottu. Üstünden epey yaprak eksilmişti. DM belki yırtılan son sayfanın izi kalmıştır diye en üst sayfanın üzerinde parmaklarını gezdirdi ama hiçbir şey hissetmedi. Bir anda aklına Robert'ın anlattığı bir vaka geldi. Yeni bir teknikle 15 sayfa alttaki kağıtta 15 sayfa üste yazılan bir yazının izini bulmuşlar ve bu sayede katili yakalamışlardı. Bloknotu da cebine attı. O sırada kapıda bir tıkırtı duyar gibi oldu. Melissa'ya eliyle sus işareti yaptı, kapıya doğru yaklaştı. Altındaki aralıktan bir gölgenin geçtiğini görür gibi oldu. Dışarıdaki her kimse otomatik sönünce tekrar basıp ışığı yakmadı. DM kapıya kulağını dayadı ve duyduğu fısıldaşmadan kapının önündekilerin iki kişi olduklarını anladı. Melissa'yı elinden tuttu, parmak uçlarına basarak aralık bıraktıkları balkon kapısından çıkıp lokantanın terasına geçtiler. Allah'tan duvardan atlarken onları gören garson olmadı. Çıktıkları gibi tekrar ara kapıdan lokanta tarafına geçip barın önünde duran müşterilerin arasına karıştılar. Birer bira söylediler. ''Niye apar topar çıktık? Kapının dışında birileri vardı. Belki karşı daireye gelmişlerdi.'' O zaman neden otomatiği yakmadılar ve kapının önünde fısıldaşmaya başladılar? Belki de karşı dairedeki oğlan bardan tavladığı bir kızı evine girmeye ikna etmeye çalışıyordur. İlginç bir düşünce ama kız kapıya kadar çıkıp sonra neden vazgeçsin? Kadınları pek iyi tanımadığım belli. Doğru, belki de boşuna endişelendim. Tekrar dönelim istersen. Gerek yok, zaten her yere baktık. Bulundukları taraftan James'in dairesini göremiyorlardı. Biraları bitmişti. Hesabı ödeyip asansörle giriş katına indiler. Tam sokağa çıktıkları sırada James'in apartmanının önünde duran füme camlı siyah bir cip hareket etti ve önlerinden hızla geçip köşeyi döndü. DM birden sokaktaki köpekli berduşun bahsettiği ve James'in kapısında bekleyen siyah cipi hatırladı ve plakayı almaya çalıştı. Ama plaka çamurluydu, sadece 32 sayısını seçebildi. Sonra da İstanbul'da kim bilir kaç tane siyah cip var, bu kadar paranoyak olmamalıyım diye aklından geçirdi. Melisa'yı arabasına bıraktı, oradan eve yürüdü. 10. ayrımın sonu, sayfa 136.